Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 24. ayrım. Türkiye, Kıbrıs için istek üzerine büyük bir Atatürk heykeli yaptırmıştı. Heykel bitince gemi ile Kıbrıs'a yollandı. Mücahitlerin koruması altında Lefkoşa'ya taşındı. Girne Kapısı meydanına dikildi. Bayrakla örtüldü. 29 Ekim 1963 günü Kıbrıs'ın her yanından gelen 10 binlerin katılımı ile açılış töreni yapıldı. Törene alay bandosu da katılmıştı. 10 binler İstiklal Marşı'nı söyledi, gür sesleri Lefkoşa göğünü doldurdu. Heykeli örten bayrağı Doktor Küçük ile Türkiye Büyükelçisi çekerek açtılar. Heykel bütün heybetiyle göründü, bir alkış tufanı patladı. Heyecan veren konuşmalar yapıldı. Rumlar heykele zarar vermesinler diye bir mücahit grubu heykeli korumak için gönüllü oldu. Makaryos kaç zamandır Ankara'yı ziyaret etmek istiyordu. Türkiye reddetmeyi uygun görmedi. Güvenliğini garanti ettiği bir devletin başkanıydı. Davet etti. Makaryos 29 Ekim günü Ankara'ya geldi. Türkiye ciddi bir devlet adamı olarak Makaryos'u devlet protokolüyle karşılamıştı. Ama halkı engellemek çok zor oldu. Protesto edildi, arabası taşlandı. Dipnot 189. Bir gazeteci İnönü'ye sorar. Efendim, Makaryos Türkiye'de iyi karşılanmadı diye şikayet etse haksız olur mu? İnönü yanıtlar. Gelebildiğine şükretsin. İnönü konuşmalarında kendisinden Cumhurbaşkanı değil, Arşovek diye söz etti. Hep de öyle söz edecekti. Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyordu. Dipnot 190. Arşovek. Başpiskopos sözcüğünün Fransızcası. Makaryos, anayasayı istediği gibi yeniden düzenlemek istiyordu. Kendisine bu hakkın tanınmasını talep etti. Dipnot 191. Makaryos'a bu cesareti veren Yunan liderlerinden Georgios Papandreou'dur. Bir önceki, yani 2011 yılındaki Yunan Başbakanı Papandreou'nun megali ideacı, demagog, maceracı babasıdır. Seçim çalışmaları boyunca Karamanlis'i ve Averhof'u Zürih ve Londra antlaşmalarını imzaladıkları, Enosis'ten caydıkları için hain diye nitelemiş, Makaryos'u destekleyeceğini bildirmişti. Her kötülüğünü destekleyecektir. Kıbrıs Anayasası gereğince Doktor Küçük bulunmadan ya da onun yazılı bir izni olmadan Makaryos ile siyasi görüşme yapılmaması gerekirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuya gerekli dikkati göstermemiş olması ciddi bir yanlışlıktır. 199 maddelik bir anayasayı Kıbrıs'la ilgili daire ezbere bilmeli ve kavramalıydı. İnönü kesin bir dille bunu Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğini sözcüklerin üzerine basa basa belirtti. Papaz bu konuyu bir daha açamadan Kıbrıs'a dönecekti. İnönü'de insanı ürküten bir sükunet vardı. İnsanın gözlerinin içine 80 yıllık bir deney yoğunluğu ile bakıyordu. Böyle birini tanımamıştı. Demek 1922'de sevgili Yunan ordusunu ezip bitiren ikinci komutan bu yaşlı adamdı ha? 1922'nin intikamını Kıbrıs'ta alabilmenin düşünü kurup durdu. Ah bunu bir başarabilselerdi. 22 Kasım 1963 günü dünya şaşırtıcı bir haberle sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy, Dallas'ta uğradığı suikast sonucu Parkland Hastanesi'ne götürülürken yolda ölmüştü. Pek çok ülkede yas ilan edildi. Başkan yardımcısı Lyndon Johnson aynı gün yemin ederek başkanlığı üstlendi. Başkan John Kennedy'nin 25 Kasım'da Washington'da yapılan cenaze törenine 92 ülkeden 19 devlet başkanı ile 200'den fazla yabancı başbakan ve devlet adamı katılmıştı. Törende Türkiye'yi Başbakan İnönü temsil etti. Milyonlarca insan da televizyonları başında töreni izledi. İnönü ertesi gün saat 11'de yeni başkan Johnson ile buluşacaktı. 17 Kasım'da yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçları açıklanmış, koalisyon ortağı Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin çok düşük oy aldıkları belli olmuş, bu durum iki partiyi de sarsmıştı. İnönü, sabah Beyaz Saray'a gitmeden önce Büyükelçilik'te kahvaltı ederken, Ankara'dan düşük oy alan koalisyon ortaklarının ortaklığı bozduğu, koalisyonun sona erdiği haberi geldi. Siyasi nezakete aykırı bu hareket İnönü'yü kızdırdı. Bu kararı vermek için hiç olmazsa dönüşünü bekleyebilirlerdi. Ama iki partide de böyle inceliklere dikkat edecek siyasi görgü birikimi yoktu. Büyükelçiye durumu Beyaz Saray'a bildirmesini rica etti. Başkanla Türkiye Başbakanı olarak görüşecekti. Oysa artık başbakan sayılmazdı. Başkanın yanıtı geldi. İsmet Paşa başbakan veya değil, Türkiye'yi her zaman en büyük yetki ile temsil edecek kimsedir. Kendisiyle görüşmek bana şeref verecektir. İnönü Beyaz Saray'a gitti, başkanla görüştü. Çok memnun ayrıldı. Sonraki günlerde Dışişleri ve Savunma Bakanları ile toplandı. Konu askeri ve ekonomik yardımdı. 2 Aralık günü Ankara'ya döndü. İnönü öğleden sonra Cemal Gürsel'e istifasını sundu. Yeni hükümet nasıl kurulacaktı? Hükümet bunalımı bir aydan fazla sürecektir. Dipnot 192. Mecliste 175 Cumhuriyet Halk Partisi, 147 Adalet Partisi, 48 Yeni Türkiye Partisi, 23 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 13 Millet Partisi milletvekili vardı. Ayrıca 33 bağımsız milletvekili bulunuyordu. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini önce İnönü'ye verdi. Fakat İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organları bu görevin kabul edilmesini uygun bulmadılar. İsmet İnönü iktidarı sona ermişti. Hemen harekete geçen Makaryos, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'a birer nota vererek anayasada Türklerin haklarıyla ilgili 13 maddeyi değiştirmek istediğini bildirdi. Bir hesap hatası yapmıştı. Hükümetin görevi yenisi kurulana kadar devam ediyordu. Hükümet toplandı, Makaryos'un talebini kesin olarak reddetti. Kıbrıs Türk yönetiminin yanıtı da olumsuzdu. Makaryos, Türk notasını genel sekreteri aracılığıyla mühürsüz, başlıksız, imzasız bir yazıyla geri yolladı. Görgacis'e de emir verdi. Hızlan. Dipnot 193. Rum Milli Muhafızlar Ordusu Komutanı Kor General Gheorghe Karayanni anılarında şöyle der. Türkler anayasanın değiştirilmesine karşı çıkınca Başpiskopos Makaryos planını uygulamaya koydu ve 1963 aralığında Rum saldırıları başladı. Anılarından aktaran Profesör Doktor Abdülhaluk Çay, Kıbrıs'ta Kanlı Noel, 1963, sayfa 57. Çeteci gibi papazdan da devlet adamı olmuyordu. Gürsel, hükümet kurma görevini İnönü'den sonra Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpalı'ya verdi. Adalet Partisi hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı, görevi geri verdi. Cumhurbaşkanı yine İnönü'ye yöneldi. Hükümet bunalımı sürüyor, Kıbrıs'tan kaygı verici haberler geliyordu. İnönü parti liderleriyle görüşmelere başladı. Üç parti de koalisyona yanaşmadı. Kıbrıs kaynıyor, Ankara'da iç politika günleri yiyip bitiriyordu. Akritas planını uygulama zamanı yaklaşmıştı. Biraz ortalığı karıştırmak ve ısıtmak yararlı olurdu. Görgacis bunun için 3 Aralık 1963 gününü seçti. Lefkoşa'nın Baf kapısına Marcos Dragos adlı bir teröristin Rumlarca dikilmiş bir heykeli vardı. Saat 19.45'te heykelin yanında bir bomba patladı. Tertipçiler büyük yaygara kopardılar. Bu işi Türklerin yaptığını söyleyerek Rumları ayaklandırdılar. Rum polisler olayı bahane ederek Tahtakale adlı Türk semtinde Türklerin üstlerini aramaya yeltendiler. Türk liderliği olayı kınadı ve bunu düzenleyenlerin Rum yöneticiler olduğunu açıkladı. Bu tarz oyunlar onlara yakışıyordu. Ertesi gün bütün Rum okulları tatil edildi. Önde bando, pek çok kız ve erkek öğrenci, ellerinde Yunan bayrakları yürüyüşe geçtiler. Bu yıl kış çok soğuk geçiyordu. Biraz da ısınmak için Enosis Eoka diye bağırıyorlardı. Kahrolsun barbarlar, kahrolsun vandallar gibi Türklere yönelik saygısız pankartlar taşımaktaydılar. Rumların alkışları arasında heykele çelenk koydular. Dipnot 194. Doktor Vehbi Zeki, Rum gazetelerinin ileriki yıllarda bomba olayını Yorgacis'in düzenlediğini itiraf ettiklerini dipnot olarak açıklıyor. Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi 2. cilt sayfa 133. Rumlar haber ajanslarına Türklerin bir kahramanın heykeline bomba koydukları haberini uçurdular. Haberi okuyan herkes Türkler için barbarlar diyecekti. Asıl barbarlar 18 Aralık akşamı harekete geçeceklerdi. 18 Aralık akşamı Rumlar Tahtakale semtinde işinden evine dönen Vasıf Hasan adlı 25 yaşındaki bir Türk'ü kaçırdılar. Bu ilk kaçırılan Türk'tü. Bir daha haber alınamadı. Bu kadarla kalmadılar. Devriye gezen Rum polisler kanuna aykırı olarak Türklerin üzerlerini aramayı artırdılar. Karşı çıkan birkaç kişiyi dövdüler. Polis, korku salmak için Lefkoşa'nın Türk semtlerinde giriş çıkış yollarını tutarak ellerinde silahlar ve telsizler iki kez gösterişli alarm tatbikatı yaptı. TMT bütün hareketleri izliyordu. Kritik yerlerde gizli savunma önlemleri alındı. Rum polislerin çoğaldığı görülüyordu. Bazılarının elinde yeni silahlar vardı. Akritas planı ve Noel kıyımı. 20 Aralık Cuma gecesi polisler arabayla bir ziyaretten evlerine dönmekte olan bir grup Türk'ü Tahtakale semtinde durdurdular. Arabayı ve üzerlerini aramak istediler. Türk hanımın da üzerini aramak istiyorlardı. Türkler karşı koyunca tartışma çıktı. Gürültüyü duyan Türkler olay yerine geldiler. Üniformalı iki polis silahlarını çekip ateş etti. İki Türk öldü, ötekiler yaralandı. Bu ilk işaretti. Doz artırılacaktı. Dipnot 195. Öldürülen iki Türk Zeki Halil ve Cemaliye Emir Ali. 21 Aralık Cumartesi günü Türk Lisesi bahçesindeki öğrenciler saat 9.50'de arabalarla lisenin önünden geçen polisleri akşamki olay nedeniyle uzaktan protesto ettiler. Polisler tüfekle öğrencileri ve okulu taradılar. İki öğrenci ağır yaralandı. Bazı sivil Rumlar birkaç otomobille birdenbire Türk kesimine daldılar, Atatürk heykeline, Selimiye Camii'ne ateş ettiler. Birçok yere rastgele ateş yağdırarak tam gaz kaçtılar. Dipnot 196. Bu sırada Lefkoşa'ya gelmekte olan bir arabaya Türk arabası olduğu anlaşılınca Akritas çetecileri kurşun yağdırdılar. Arabada kalabalık bir aile vardı. Arabanın önü ve yanları delik deşik oldu. Aile mucize halinde kurtulup Türk kesimine kaçabildi. Bayraktar Kenan Çoygun karargahının subayları ve Lefkoşa sancakları ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Olaylar ve alınan bilgiler Rumların tahmin edilen geniş harekete geçeceğini gösteriyordu. Bütün sancaktarlıklara alarm verildi. Olayları ve görüşünü telsizle Ankara'ya bildirerek TMT'nin açığa çıkması için izin istedi. Bu Kıbrıs konusunda en önemli aşamalardan biri olacaktı. Dipnot 197. Kenan Çoygun açığa çıkma iznini tam zamanında istemiştir. Bir gün gecikseydi Rumlar genel saldırıya geçmiş olacak, Türkler hazırlıksız yakalanacaklardı. Telefonlar kesilmişti. Telsiz de alay komutanını arayarak kararını bildirdi. Türk alayının çevresinde ve Yunan alayında bir hareket yoktu ama alay komutanı bütün subayları görevleri başına çağırmıştı. Komutan Ankara'nın izni ile alayın bulunduğu kamptan çıkacağını, Türk kesimine geçerek Gönyeli ve Ortaköy'deki önceden hazırlanmış mevzileri ve yerleşim yerlerini işgal etmek istediğini söyledi. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmaktaydılar. Bir saldırıya uğranırsa savaşacaklardı. Büyükelçilikle Türk alayı arasındaki telefon da kesikti. Büyükelçiliğin telsizi sürekli Ankara'ya bağlıydı. Büyükelçilik alay hakkında TMT'den bilgi alabiliyordu. Yeni hükümet hala kurulmadığı için İnönü'nün başbakanlığı devam ediyordu. Genelkurmay, İnönü'nün onayını aldıktan sonra TMT'ye açığa çıkmasını uygun bulduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bayraktar bütün sancaklara emir verdi. TMT gece yarısından sonra 22 Aralık 1963 Pazar günü açığa çıkacak, ihtiyaç kadar silah ve mermi toprak altından çıkarılacak ve mücahitlere dağıtılacaktı. Dipnot 198. Birçok TMT birimi kendisine verilen az sayıda silaha bakarak TMT'nin silah bakımından zayıf olduğunu sanıyordu. Türkiye'den birçok silah geldiğini ve tehlikeli günler için saklandığını öğrenince sevineceklerdi. Bu emir büyük heyecan yarattı. TMT kuruluşundan 5 yıl sonra örgütlendiği her yerde 22 Aralık Pazar günü sabaha karşı açığa çıktı. Mücahitler önceden belli yerlerde mevzilendiler. Belirlenmiş görevleri üstlendiler. Birçok kardeş, baba oğul, akraba, arkadaş, komşu, meslektaş birbirlerinin TMT üyesi olduğunu bu sabah öğrendiler. Sen ha? Şaşırdılar, kucaklaştılar, ağlaştılar. Dargınlar barıştı. Üniforması olanlar üniformalı gelmişlerdi. Olmayanlara üniforma yetiştirilecekti. Lefkoşa'da komutanlar ve mücahitler gün doğmadan önceden hazırlanmış savunma mevzilerinde, noktalarında ve Rum kesiminin sınırında direniş yuvaları olarak ayrılmış olan bazı evlerde silah başı ettiler. Kritik mevzileri kum torbaları, kum dolu tenekeler ve variller ile güven altına aldılar. Barikatlar kurdular. Toprak altından zamanında çıkarılıp bakımları yapılamadığı için paslı ve nemli olan bazı silahlar ve mermiler kısa bir süre sorun yarattı. Zaten genç mücahitler çok heyecanlıydı. Komutanların ve yaşça büyük mücahitlerin yardımıyla çabuk toparlandılar. Yeni silahlar, kuru mermiler yetiştirildi. Paslanmış silahlar Kırıkkale adı verilen sanayi çarşısında bakıma alınıp onarıldı. Dipnot 199. Zaman zaman havalandırılmayan ve bakımı yapılmayan bir kısım silahların, paslı, mermilerin nemli çıkması olayı, Lefkoşa yakınındaki bazı gömülerden alınan silah ve mermilerle ilgilidir. Genel bir olay değildir. Yoksa Kıbrıslı Türkler Rumlara yıllarca nasıl direnebilirlerdi? Bir iki kitapta makineli tabancaların çoğu Kıbrıs'ta bir özel imalathanede borulardan yapılmış diye yazıyor. 16 Ağustos 1958'den 30 Temmuz 1959'a kadarki bir yıllık süre içinde bile Kıbrıs'a yollanan makineli tabanca sayısı 745'tir. Silah ikmali 1962'den 1974 yılı Mayıs'ına kadar 12 yıl daha devam etmiştir. Makineli tabancaya ihtiyaç duyulacağını hiç sanmıyorum ki imal edilmesi gereksin. Borudan makineli tabanca yani Sten ya da Thompson imali mümkün mü bilemem. O tarihte Kıbrıs'ta çelik namlulu, otomatik makineli tabanca imal edilebilecek düzeyde bir teknik birikim ve donanım olduğunu belirten bir bilgiye rastlamadım. Yanılmış olmayı çok isterim. Rumların yoklama ateşlerine Türkler birçok noktadan yoğun ateşle, yeni silahlarla karşılık verince Rumlar şaşırdılar. Baskın verdiklerini sanıyorlardı baskına uğramışlardı. Türklerin makineli tabancaları, makineli tüfekleri, el bombaları ve acayip keskin nişancıları vardı. Büyükçe bir kısmı da üniformalıydı. Ah manamu! Nasıl olup da bu küçücük adada bu büyük hazırlığın hiç farkına varmamışlardı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 25. ayrımda.